Dördüncü ayrım sayfa 35. Yeni tarım düzeni Ali Ekber Yıldırım. Erken uyarı sistemi. Bu süreçte gıda komitesi toplantılarında iki konu öne çıktı. Erken uyarı sistemi ve ithalat kararları. Erken uyarı sistemi ile ilgili sunumlar yapıldı, ürün bazında çalışma grupları oluşturuldu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 21 Şubat 2017 tarihli toplantıdan sonra erken uyarı sisteminden alınan sinyallerin değerlendirildiğini, ürün bazında bazı önlemlerin devreye gireceğini söyledi. Ocak 2021 sonunda yapılan Gıda Komitesi toplantısı sonrasında erken uyarı sistemi ile ilgili sunum yapıldığı ve bu sistemin kurulacağı açıklandı. Hani 2017'de erken uyarı sisteminden sinyaller alınmaya başlanmıştı? Bakan değiştikçe yeni bir erken uyarı sistemi mi kuruluyor? Yoksa bazı bürokratların elinde erken uyarı sistemi sunumu mu var? Her gelen bakana, bakanlara bunu sunuyor ve çalışmalar yeniden mi başlıyor? İthalatta altın dönem yaşandı. Gıda Komitesi tarımsal üretimle fazla ilgilenmedi. Aldığı kararlar genellikle ithalatı destekleyen, arttıran kararlar oldu. Hükümetin 27 Haziran 2017 tarihinde, yani tam hasat yapılırken buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük vergilerini düşürmesi çiftçiye en büyük darbeyi indirdi. Bu konuda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Tarım Bakanı Faruk Çelik arasında sert tartışmalar yaşandı. Bu dönemde ithalatta altın çağı yaşandı. Hangi ürünün fiyatı artarsa hemen vergiler sıfırlandı veya düşürüldü, ithalat kapıları sonuna kadar açıldı. Yapılan her ithalat çiftçiyi tarımdan, üretimden biraz daha uzaklaştırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yem, saman, soğan, patates ve daha birçok üründe vergiler düşürülerek veya sıfırlanarak ithalat yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat ve Bakliyatta, Et ve Süt Kurumu Et ve Canlı Hayvanda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Damızlık Hayvan İthalatında görevlendirilerek ithalat ofisi gibi çalıştırıldı. Sadece insanların değil, hayvanların gıdasını oluşturan yemde fiyatları düşürmek için ilk kez 2012'de, sonra 2015'te ve 2017'de, daha sonra az da olsa saman ithalatı yapıldı. Tanzim satışlar kuruldu. 2019 seçimleri öncesinde Ankara, İstanbul ağırlıklı olmak üzere çadırlarda tanzim satış mağazaları kuruldu. Halk ucuz meyve sebze alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yerel seçim geçince kapatıldı. Depo baskınları. Soğan ve patates fiyatları 2018 sonu 2019 başında çok yükselince depolara baskınlar yapılarak soğan ve patatesçiler terörist ilan edildi. Rekabet Kurumu devrede. Gıda fiyatlarını düşürmek için Rekabet Kurumu çalıştırıldı. Ülke genelinde faaliyet gösteren 23 market zincirine, piliç eti üreten 19 firmaya ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'ne, gübre üreticisi 6 firmaya, son olarak da 34 un fabrikası ve un sanayici derneklerine soruşturmalar açıldı. Milyonlarca lira ceza kesildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zincir marketleri fahiş fiyat uygulamakla suçlayınca Rekabet Kurumu 5 zincir markete toplam 2.7 milyar lira ceza verdi. İhracat engellendi. Belli dönemlerde ihracat engellenerek fiyatlar düşürülmeye çalışıldı. Soğan, patates ve limonda ihracat belli dönemler ön izne bağlanarak fiili olarak yasaklandı. 2019'da domateste, 2021 başında portakalda analiz bahanesiyle ihracat yavaşlatıldı, engellendi. Enflasyonla mücadele programı. Enflasyonu ve gıda fiyatlarını düşürmek için SERA AŞ kuruldu. Hal yasası üzerinde çalışıldı. Süt fiyatı sabit tutuldu. Gıda Komitesi enflasyon artmasın, peynir, tereyağı, yoğurt, ayran fiyatı artmasın diye çiğ süt fiyatlarını 13 ay sabit tuttu, arttırmadı. Süt ürünleri fiyatı düşmedi. Çiftçi ineklerini kesmek zorunda kaldı. Ette tavan fiyat uygulandı. Faruk Çelik'in Tarım Bakanlığı döneminde kırmızı ette tavan fiyat uygulandı. Fiyatlar yine düşürülemedi. sözleşmeli üretim. Fiyatları düşürmek için Tarım Kredi Kooperatifleri, Sera AŞ ve Türk Şeker üreticilere sözleşmeli üretimi yaptırdı. Fiyatlar üreticide baskı altında tutuldu ama tüketicide artış engellenemedi. DİTAP kuruldu. Normal pazarlarda, marketlerde fiyatlar kontrol edilemeyince dijital pazar kuruldu. Tarım Bakanlığı dijital tarım pazarını, yani DİTAP'ı kurdu. Orada da fiyatlar kontrol edilemedi. Gıda fiyatlarını düşürmek için birçok şey yapıldı. Yapılanların hiçbiri gıda fiyatlarını kontrol etmeye yetmedi. Çünkü işin temeline inilmedi. Tarımda üretim planlaması yapılmadı. Tarım alanları daraltıldı. Meralar talan edildi. Çiftçinin üretim yapmasını engelleyen yüksek girdi fiyatlarına çözüm bulunamadı. Tarladan sofraya kadar olan süreç yönetilemedi. Çiftçi yok sayıldı. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki uçuruma çözüm bulunamadı. Üreten çiftçi tüketici oldu. Köylere kadar giren zincir marketlerle ithal ürünler çiftçinin sofrasına kadar ulaştı. Dünyada yüksek gıda fiyatlarından en son şikayetçi olması gereken ülke, dünyada gıda enflasyonu en yüksek ülkelerden biri haline getirildi. Tarımdan zenginlik üretmek yerine ithalata dayalı politika uygulandı. Üretim olmadan üretimden tüketime kadar olan süreç iyi yönetilmeden gıda fiyatlarını daha çok konuşuruz. Koronavirüs ve yeni tarım düzeni. Koronavirüs salgınının tarıma etkileri. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi insanların yaşamını yitirmesine, sağlığının bozulmasına neden olurken birçok alanı olduğu gibi tarım ve gıda sektörünü de derinden etkiliyor. Pandemi süreci önemi çok daha iyi anlaşılan tarım ve gıdada yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Bu dönem tarım ve gıdada yeni dünya düzeni olarak da adlandırılıyor. Ulusal politikalar korumacılık, gıda milliyetçiliği gibi kavramlar öne çıktı. Tarımsal potansiyeli yüksek, iklimi, su kaynakları, biyoçeşitliliği zengin ve bunu değerlendirebilen ülkeler bu yeni dönemin en avantajlı ve yıldızı parlayan ülkeleri olarak görülüyor. Petrol zengini ülkelerin yerini gıda zengini ülkeler alacak. Yeni tarım düzeninin temel politikalarına biraz daha yakından bakalım. Kendine yeterlilik. Tarımda kendine yeterlilik temel ilkelerden biri oldu. Her ülke öncelikle tarımsal potansiyelini değerlendirmek için bütün olanaklarını seferber ediyor. Sahip olduğu iklime, coğrafyaya, ürün desenine göre maksimum üretimi sağlayacak bir tarım politikası uygulayacak. İhtiyacı olan ürünleri öncelikle kendi topraklarında üretecek. Üretemediği ürünleri ithalatla karşılayacak. Artık biliniyor ki ithalat kolay ve ucuz olmayacak. Korumacılık. Koronavirüs sürecinde tarımda korumacılık çok ön plana çıktı. Belirsizlikler nedeniyle açlık, gıda ürünlerine istediği zaman ulaşamama korkusu stok yapmaya itiyor. Hem ülkeler hem de insanlar bireysel ihtiyacından daha fazlasını talep ediyor. Ürünü alıp stokluyor. Bulamama endişesi, sokağa çıkma yasağı ve benzeri kısıtlamalar nedeniyle evde yedek kalsın diye alınıyor bunlar. Ülkeler bazında da aynı endişeler var. Türkiye bu süreçte limon, soğan ve patates ihracatını ön izne bağladı. Yeterli miktarda ürün vardı, yine de ihracata kısıtlama getirildi. Nitekim 2021'de depoda çürümeye başlayan soğan ve patatesler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınarak dar gelirli yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Birçok üründe üretim düşüşü olmamasına rağmen bu yaklaşım nedeniyle gıda fiyatları yükseldi. 2020 ile 2021 yılları küresel düzeyde gıda fiyatlarının en yüksek seyrettiği yıllar oldu. İthalat çok pahalı hale geldi. Koronavirüsün hızla yayılmaya başladığı 2020 yılı başlarından itibaren ülkelerin birçoğu ilk önlem olarak sağlık ve gıda ürünleri ihracatında kısıtlamaya, ithalatında ise koruma bariyerlerini kaldırmaya yöneldi. Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar korumacılığın ticareti olumsuz etkileyeceğini öne sürseler bile devletler daha korumacı bir tarım politikasıyla yerli üretimi desteklemeye yöneldi. Bu eğilim artarak devam ediyor. Bunun ilk uygulamaları koronavirüs salgınının en yaygın seviyeye ulaştığı Mart-Nisan 2020 döneminde yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri tarıma 19 milyar dolarlık ek destek paketi açıkladı. Japonya 5 milyar dolarlık destek paketini uygulamaya koydu. Avrupa Birliği tarımsal destek ödemelerini erkene çekti. Ülkeler bazında birçok destek paketiyle tarım ve gıda üretiminin devam etmesi sağlanmaya çalışıldı. Rusya'nın başını çektiği Avrasya Ekonomi Birliği 25'ten fazla ürüne ihracat yasağı getirdi. Rusya buğday ihracatını önce yasakladı, sonra kotaya bağladı. Bulgaristan kendi çiftçisini korumak için Bakanlar Kurulu kararıyla marketlerde yerel ürünlerin satışını zorunlu hale getirdi. Satışı zorunlu ürünler arasında süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünleri, taze et, yumurta, arı balı, taze meyve ve sebzeler yer aldı. Yerel üretici seralarından alım yapan perakende gıda ticaret şirketlerine domates için ton başına 600 leva, salatalık için 400 leva ve biber için 800 leva ödeme yaptı. Buna benzer daha birçok örnek var. Ülkeler üretime daha çok destek vererek çiftçisini korumaya çalışıyor. Üretimin sürdürülebilirliği açısından bu çok önemseniyor. Kısıtlamalar. Salgının yayılmasıyla ülkeler ihracata yönelik önemli kısıtlamalar uygularken bu sürecin uzaması endişesiyle stok oluşturmaya başladılar. Kısıtlama uygulayan ülke sayısı 100'ü aştı. Koronavirüs salgınının üretimi, ticareti olumsuz etkileyebileceği düşünülerek elindekini koruma güdüsü ön plana çıktı. Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin ile virüsün en çok etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Japonya, Brezilya, Ukrayna'nın da aralarında olduğu Dünya Ticaret Örgütü üyesi 24 ülke tarımda ticaret kısıtlamalarının ve aşırı stok yapmanın gıda güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulundu. Tarım ve tarımsal gıda ürünleri ihracatının %63'ünü, ithalatının ise %55'ini kontrol eden bu ülkeler aslında aynı zamanda kısıtlamalara en çok başvuran ülkelerdi. Yeni tarım düzeninde tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde kısıtlamaların çok sıklıkla uygulanacağı görülüyor. Tarım ve gıdada ticaret kısıtlamaları en çok yoksul ve gıdaya erişimi zor olan ülkeleri, insanları olumsuz etkiliyor. Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle fiyatların arttığı ve yoksulların gıdaya erişiminin daha da zorlaşacağı bir dönem yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, salgının açlık krizine dönüşebileceğine dair ciddi uyarılarda bulunuyor. Gıda krizinin yaşanabileceği en az 55 ülke olduğu iddia ediliyor. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi yeni tarım düzeninde de yoksullar gıdaya erişimde sıkıntı yaşayacak. Gıda milliyetçiliği. Küresel salgın gıda milliyetçiliğini hiç olmadığı kadar yükseltti. Yeni tarım ve gıda düzeninde gıda milliyetçiliğinin artarak devam edeceğinin güçlü sinyalleri veriliyor. Bu süreçte birçok ülke salgının tehlikelerini görerek önce kendi yurttaşının gıda güvenliği diyerek gıda milliyetçiliği yaptı. Avrupa Birliği'nin 1950'lerde gündemine aldığı ve ilk olarak tahılda yaşama geçirdiği ortak piyasa düzeni yaklaşık 60 yıl sonra delindi. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ulusal düzeyde çiftçilerini, üretimlerini koruma ve kendi yurttaşının gıda ihtiyacını karşılamak için ortak tarım politikasını adeta gözden çıkarmış görünüyor. Bu ülkelerde yerli malı tüket kampanyaları yapılıyor. Buna karşın henüz çok genç bir oluşum olan ve başını Rusya'nın çektiği Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Belarus'tan oluşan Avrasya Ekonomi Birliği ülkeleri daha çok kenetlenmiş durumdalar ve birlikte hareket ediyorlar. Bu ülkeler başka ülkelere yaptırım uygularken birbirlerine karşı yaptırımlardan kaçınıyorlar. Toprak ve suyun önemi. Toprak ve su kaynakları her dönem çok önemli bir güç olarak görüldü. Ancak salgınla birlikte gündeme gelen yeni tarım düzeninde toprak ve suyun önemi çok daha öne çıktı. Buna bağlı olarak tarımsal üretimde söz sahibi olan ülkeler rekabette avantajlı konuma geçiyor. Uzun zamandır dillendirilen tarım ve gıdada söz sahibi olmak, güçlü ülke olmanın önemli şartlarından birisi olacak görüşünün doğrulandığı bir dönem yaşanıyor. Bu nedenle tohumdan sofraya kadar olan süreçte her ülke kendi gıda ekemenliğini sağlamaya çalışacak. Bireysel bazda da toprağa sahip olmak, üretim yapmak, kent tarımı, dikey tarım, kent bahçeciliği, toplum destekli tarım kavramlarını ve uygulamalarını daha çok duyacağımız bir dönem bu. Teknoloji ve yapay zeka. Koronavirüs nedeniyle insan hareketlerinin kısıtlanması, iş gücü olanaklarının daralması teknolojiye olan talebi arttırdı. Zirai ilaçlama, ekim, hasat başta olmak üzere birçok alanda teknoloji yoğun üretim gündemde. Yaşamın her alanındaki dijitalleşme tarımda da artıyor. Drone teknolojisi, sensörler, uzaktan algılama sistemleri, yapay zeka tarım dünyasında daha da yaygınlaşıyor. Yeni tarım düzeninde teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça gençlerin bu sektöre olan ilgisi artıyor. Tarımı bilmeseler de teknoloji konusundaki birikimleriyle gençler tarım için çözümler üreterek önemli katkılar sağlıyor. Türkiye nerede konumlanıyor? Yeni tarım düzeninde yaşanan gelişmeler ve yeni trendler değerlendirildiğinde üretim odaklı, ülke potansiyelini doğru değerlendiren bir politika ile Türkiye yıldızı parlayacak ülkelerden birisi olabilir. Yıllardan bu yana ithalata dayalı tarım politikası ile üretici fiyatları baskı altında tutuluyor. Girdi fiyatları artarken çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı baskılanıyor. Çiftçi üretimden vazgeçmek zorunda kalınca üretim azaldığı için fiyat yükseliyor. Fiyatı artan her ürün ithal edilerek bu fiyat artışı önlenmeye çalışılıyor. Üretim yerine ithalat destekleniyor. Bu anlayış devam ederse Türkiye yeni dönemde de sahip olduğu potansiyeli değerlendiremeyen ülkelerden biri olur. İklimi, biyoçeşitliliği, tarım alanları, ürün deseni ile büyük zenginliğe sahip olan Türkiye hem kendi ihtiyacını üretebilir hem de bu ürünlerde ciddi anlamda ihracat yapma potansiyelini yakalayabilir. Bunun için tarımsal girdilerin temininde, tarımsal desteklemelerde, araştırma, geliştirme, teknoloji kullanımında, üretimi ve çiftçiyi destekleyici politikalar uygulanması gerekir. Avrupa'nın yapamadığı üretimi Türkiye yaptı. Koronavirüs ile birlikte Türkiye tarımda çok önemli bir fırsat yakaladı. Üretim odaklı politika ile sahip olduğu potansiyeli değerlendirebilirse tarımda yeni dönemin güçlü ülkelerinden birisi olur. Bunu kanıtlayacak birçok örnek var. Üretim maliyetlerindeki yüksek artış, koronavirüs nedeniyle lojistik konusunda yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye yaş meyve ve sebzede ihracatını ciddi oranda arttırdı. Salgın döneminde özellikle 2020 yılının ikinci yarısı ve 2021 yılının ilk aylarında Avrupa'daki üreticiler 3. dünya ülkelerinden tarım işçisi getiremedikleri için bazı ürünlerde üretim yapmakta zorlandılar. Yaş meyve ve sebzede Avrupa'yı besleyen İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya gibi ülkeler meyve ağaçlarının bakımını yeterince yapamadı, budama yapılamadı, iklimin de etkisiyle ürünlerde sıkıntı yaşandı. Bir yandan da insanlar koronavirüsten korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha fazla sebze ve meyve tükettiler. Üretim azalırken talep arttı. Talep artışıyla ortaya çıkan arz açığını Türkiye kapattı. Türkiye'de işsizliğin artması ve salgın sürecinde büyük kentlerde yaşayanların kırsala taşınmasıyla birlikte restoran, otel ve benzeri hizmet sektöründe çalışanların en azından bir bölümü yaşamlarını sürdürebilmek için kırsala geri döndü. Suriyeli göçmenlerin tarımda yoğun olarak çalıştırılması nedeniyle mevsimlik işçi sıkıntısı olmadı. Özellikle çilek, pırasa, karnabahar, arpacık soğanı, patates başta olmak üzere yaş sebze ve meyvede üretim sorunu yaşanan portakal hariç hemen hemen tüm ürünlerin ihracatında çok büyük artış sağlandı. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre yaş meyve ve sebze ihracatı miktar olarak %21, değer olarak %22 oranında arttı. Toplamda 1 milyon 52 bin ton olan ihracat 1 milyon 276 bin tona yükseldi. Bu ihracattan elde edilen döviz ise 636 milyon 616 bin dolardan 774 milyon 584 bin dolara yükseldi. Bazı ürünlerin ihracatında rekor denilecek seviyede artışlar oldu. 2021'in ilk 3 aylık döneminde soğan, şalot yani arpacık soğanı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak %440, değer olarak %451 oranında artış gösterdi. 2020'de ilk 3 aylık dönemde 7.195 ton olan ihracat 2021'de 38.870 tona yükseldi. İhracat geliri 1 milyon 294 bin dolardan 7 milyon 135 bin dolara çıktı. Aynı dönemde pırasa ihracatı miktar bazında %366, değer olarak %378 oranında artış kaydetti. Bu dönemde ihracat miktarı 2000 ton iken 2021'in aynı döneminde 9.578 tona ulaştı. Döviz olarak ise 1 milyon dolar olan gelir 5 milyon 185 bin dolara çıktı. İhracatı en çok artan bir başka ürün karnabahar. 2020'de 3 aylık dönemde 2740 tonluk ihracat 2021'in aynı döneminde %182 artarak 7736 ton oldu. Elde edilen döviz ise 1 milyon 65 bin dolardan 4 milyon 438 dolara çıktı. İhracat değerindeki artış %316. Bunun anlamı daha yüksek fiyata ihraç edildi. Patatese 7 Ocak 2020'den 19 Temmuz 2020 tarihine kadar ihracat ön izle bağlanmış yani kısıtlanmıştı. Bu nedenle yeterince yapılamadı. 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde ihracat 24.690 ton olurken 2021 yılının aynı döneminde %227 artışla 80.776 ton olarak gerçekleşti. Değer artışı daha da yüksek. Aynı dönemde patates ihracatından 3 milyon 399 dolar elde edilirken 2021'de 3 ayda %327 artışla 14 milyon 531 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Çilek ihracatında miktar olarak %400, değer olarak %335 artış sağlandı. Üzüm ihracatında miktar olarak %284, değer olarak %296 artış oldu. Erik ihracatının geçen yıla göre %5 azalmasına rağmen değer olarak %273 oranında artması dikkat çekti. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.